Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kerim ve Meali Sebe suresinin 46 ila 49. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, size bir tek öğüt veriyorum. Allah için ikişer ikişer ve teker teker kıyam etmeniz, sonra düşünmeniz, sizin sahibiniz veya arkadaşınız olan peygamber de hiçbir delilik yoktur. O sizi şiddetli bir azabın öncesinde yalnızca uyarıp korkutandır. De ki, ben sizden bir ücret istemişsem artık o sizin olsun. Benim ecrim, ücretim yalnızca Allah'a aittir. O her şeyin üzerinde şahit olandır. De ki, hiç şüphesiz benim Rabbim hakkı batılın beyni üstüne fırlatıp çarpar. O, Allah gaybleri bilendir. De ki, hak geldi, batıl ise ne bir şey ortaya çıkarabilir ne de geri getirebilir.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradios.ir/tr/ adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran masalları ve efsaneleri.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran masalları ve efsaneleri.
Muhterem dinleyiciler, İran Masalları Efsaneleri isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Geçen bölümlerde peri masallarına da kahramanların sihir ve büyü aletlerini elde etme yöntemlerini anlattık ve sihir ve büyü gücüne kavuşmak için başvurdukları en önemli yöntemlerden söz ettik. Yine dedi ki, peri masallarında en önemli sihir ve büyü aletleri veya etkenleri masallarda yer alan yardımcı karakterler ve bazen meyveler ve bazen de hayvanlar ve yine Hazreti Süleyman'a ait eşyalardır.
Peri masallarında bir başka büyülü ve sihirli alet, devlerin ömrü ona bağlı olan tılsımlardır. Genellikle bir camın içinde olan tılsımı kırarak devi öldürmek ve şerrinden kurtulmak mümkün olur. Tılsımın içinde saklandığı bu cam genellikle devlerin düşmanı olan insanların ulaşabileceği yerden uzaktır. Yerini ancak devin kendisi bilir ve bu tılsıma ulaşmak asla kolay değildir. Örneğin bir masalda dev tılsımın adresini şöyle anlatır. Buradan bir fersah uzaklıkta bir ağaç vardır. Ağacın yanı başında bir kuyu vardır. Kuyunun üzeri kocaman bir taşla kapatılmıştır. Taşı kaldırmalı ve dibine inmelisin. Orada içinde bir inek otlanan bir orman vardır. İneğin karnında bir gölet, göletin içinde bir balık vardır. Benim ömür tılsımım işte bu balığın karnındadır. Gerçi peri masallarını yaratanların yaratıcı gücü devlerin ömür tılsımını saklamak için bin bir gizli yer yaratabilir. Ama bazen de bu tılsım basit bir odada bir rafın üzerinde durmaktadır. Dev genellikle sevdiği kıza kavuşmak umuduyla ömrünün bağlı olduğu tılsımın yerini ifşa eder. Tılsım kırılınca da dev olur, bu yüzden de onu masalın kahramanından geri almak için elinden geleni yapar.
Bazen de delilik ve diğer zor hastalıkların da tedavisi veya görmeyen gözün açılması gibi durumlarda da kullanılır. Yine bazı masallarda öykünün kahramanı doğuştan sihirli veya büyülü bir özelliğe sahiptir. Ve örneğin tükürüğü yaraları hemen iyileştirir ve bunun gibi özellikleri vardır.
Değerli dinleyiciler, peri masalları ile ilgili sohbetimizi burada noktalıyor ve devamını bir sonraki bölüme bıraktıktan sonra her hafta olduğu gibi şimdi bugünkü öykümüze geçmek istiyoruz.
Geçen bölümde adamın biri eşi ve kızı Şehbanu ile yaşadığını, Şehbanu'nun gittiği mektebin kadın hocası Molla Bacı kızın babasının zengin olduğunu anlayınca kıza yakınlaşmaya başladığını, kız da Molla Bacı ne derse yaptığını anlattık. Molla Bacı Şehbanu'dan anasının sirke küpünü atmasını istedi. O da öyle yaptı ve Molla Bacı daha sonra Şehbanu'nun üvey anası olunca gerçek yüzünü gösterdi. Kızı bir hizmetçi gibi gece gündüz çalıştırmaya ve eziyet etmeye başladı. En son Molla Bacı'nın Şehbanu'ya bir yığın pamuk verdiğini ve bir günde eğirmesini istediğini anlattık. Ve dedi ki Şehbanu'nun sarı ineğe dönüşen anası ona yardım etti ve bir kuyuda bulunan deve gönderdi ve dev de Şehbanu'ya yardım ederek güzelleşmesi ve alnında bir ay ve bir çenesinde de bir yıldız oluşmasını sağladı. Molla Bacı da kızını Şehbanu ile çöle göndererek kızının da Şehbanu gibi güzelleşmesini istedi. Fakat kız deveyi tersleyince alnından yılan ve çenesinden de akrep çıktığını, Molla Bacı'nın ise bir gün ara yılanı ve akrebi de keserek yerine tuz serptiğini anlattık. Ve en son komşusunun onu ve kızını düğüne davet ettiğini, Şehbanu'nun da devin yardımıyla güzel bir kıyafet ile düğüne gittiğini, düğünden dönerken kralı oğlu ile karşılaştığını ve genç prensen kaçarken ayakkabılarından birinin ayağından çıktığını, genç prensin ayakkabı ile saraya döndüğünü, düğünden dönen Molla Bacı ise düğünde başına gelenlerin acısını Şehbanu'dan çıkarmaya karar verdiğini anlattı. Şimdi maceranın devamını dinleyelim.
Tahran Radyosu.
Molla Bacı eve varır varmaz Şehbanu'yu azarlamaya başladı. Hadi getir şu kaseyi. Acaba gözyaşlarına dolmuş mudur bir bakalım. Şehbanu hemen tuzlusuyla doldurduğu kaseyi getirdi ve üvey anasına verdi. Molla Bacı kasenin içindeki suyu tattı. Baktı ki tuzlu. Kasenin içine iyice baktı. İçindeki su oldukça duruydu. Ardından sordu. Baklagilleri ayıkladın mı? Şehbanu da evet hepsini ayıkladım dedi. Ardından ayıkladığı mercimekleri, fasulyeleri ve nohutları ayrı ayrı torbalarda üvey annesine verdi. Molla Bacı baktı ki kız hepsini ayıklamış. Çok şaşırdı. Molla Bacı kendi kendine düşündü. Yahu bir gönlü hoş olsa, çalışacak hali olsa yine de bir ayda bunca mercimeği, fasulyeyi ve nohutu ayıklayamaz. Üstelik Şehbanu bunu yaparken gözyaşı da dökmüş ve bu ağır işi yarım günde bitirmiş.
Daha sonra Molla Bacı Şehbanu'yu eve temizlik yapmak üzere gönderdi. Ardından kendi kendine düşürmeye başladı. Ben çok şaşırdım. Bu kızın işlerinden bir türlü baş çıkaramadım. Molla Bacı'nın kızı da annesine mutlaka birilerinin Şehbanu'ya yardım ettiğini söyledi. Molla Bacı şöyle dedi. Galiba şu sarı inek Şehbanu'nun annesi ve ona yardımcı oluyor ve yol gösteriyor. Bu inek yaşadıkça bu kız her şeyin üstesinden gelebilir. Bu yüzden önce şu sarı ineği ortadan kaldırmalıyım. Bunun üzerine Molla Bacı elbisesini değiştirdi ve kentin hekimine gitti ve ona hasta numarası yapacağını, kocası onun çağırdığında hastalığının ilacı sarı ineğin eti olduğunu söylemesini söyledi.
Molla Bacı hemen eve döndü ve kocası gelmeden önce yatağa yattı. Kocası eve gelir gelmez de inlemeye başladı. Ah başım, vah belim, ölüyorum aman Allah'ım, birileri bana yardım etsin. Kocası şaşırıp kalmıştı. Biraz ıhlamur demledi, eşine verdi. Ama Molla Bacı inlemeye devam ediyordu. Acısının kesilmediğini söylüyordu. Ertesi gün Molla Bacı biraz zerdeçal yüzüne sürdü. Yatalın altına da kurumuş ekmek döktü. Kocası eve dönünce tekrar inlemeye başladı. Yatakta sağdan sola, soldan sağa yuvarlanmaya başladı. Molla Bacı yatakta dönünce yatağın altında sakladığı kuru ekmekler de çıtır çıtır çıtırlama sesi çıkarıyordu. Molla Bacı ise aman Allah'ım kemiklerim kırılıyor diye söylenmeye başladı. Kocası apar topar kentin hekimine gitti ve onu eve getirdi. Hekim Molla Bacı'nın nabzını tuttu. Numaradan muayene etti. Sonunda da şöyle dedi. Bu kadın hastalığın ilacı ancak sarı ineğin etidir. Eğer bugün yarın ona sarı ineğin etini verirseniz iyileşir. Aksi takdirde şimdiden kefeni ve cenaze töreni için hazırlıklara başlayın.
Bu sözleri duyan Şerbanu çok kaygılandı ve artık ne yapacağını bilemedi. Çünkü sarı inek gerçekten onun anasıydı. Şerbanu annesini nasıl kurtaracağını kara kara düşündü ama aklına bir şey gelmedi. Sonunda çareyi deve gitmekte ve ondan yardım almakta buldu. O gece herkes uyuyunca Şerbanu sessizce evden çıktı. Kuyuya indi ve deve selam verdikten sonra yaşananları anlattı. Dev şöyle dedi. Bu da merak edilecek bir şey mi? Hemen eve dön, sarı iğneyi getir, çöle bırak, ben de ona benzer bir sarı iğneyi evinizin ahırına yollarım. Şerbanu hemen eve döndü, sarı iğneyi aldı, çöle götürdü ve ardından devin yanına gitti.
Dev Şehbanu'ya söz verdiği gibi sarı ineğin benzerini hazırladı ve şöyle dedi. Bu ineği al ve götür. Annenin yerine ahıra bırak. Sabah kasap sarı ineği kesince etinden yemi ve kemiklerini de ahıra götür ve oraya göm. Şehbanu sarı ineği aldı, ahıra götürdü ve annesinin yerine ahıra kapattı. Sabah ezan vaktine 2-3 saat kala Şehribanu işini bitirdi, ardından rahat bir uyku çekti. Sabah erkenden Şehribanu'nun babası gitti, mahallenin kasabını getirdi. Kasap da sarı ineği ahırdan çıkardı, bahçede başını kesti. Ardından ineğin etini kebap yaptılar ve yediler. Fakat her ne kadar ısrar ettilerse nafile. Şehbanu kebaba dokunmadı ve devin tembih ettiği gibi ineğin kemiklerini topladı ve ahıra gömdü.
Molla Bacı sarı ineğin etinden bol bol yedi ve yavaş yavaş ayağa kalkmaya başladı. Çünkü artık hiç kimse Şehbanu'ya yardımcı olamayacağını düşünüyordu. Fakat kralın genç oğlunun Şehbanu'yu görü görmez ona çarpıldığından haberi yoktu. Genç prens geceleri Şehbanu'dan geriye kalan ayakkabıyı yastığının altına koyuyor. Ayakkabının tozunu gözüne sürüyordu.
Değerli dinleyiciler, bugünkü masalımızın da sonuna geldik. Sohbetimizin sonunda bizleri www.parstoday.ir'dan takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İlahi Önderler.
Değerli dinleyiciler, İslam peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem ile başlayan ve son imam Hazreti Mehdi aleyhisselama kadar uzanan ilahi önderleri tanıtmak istediğimiz programımızda sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde Ehlibeyt imamlarının yedincisi Hazreti Musa Kazım aleyhisselamın siyerine gözden geçirmek istiyoruz.
Sene Hicri Kameri 128 idi. Ehlibeyt imamlarının 6. önderi ve imamı Hazreti İmam Sadık aleyhisselam Evrensel Hac Kongresi mevsiminde bazı sahabe ile birlikte Allah'ın evini ziyarete müşerref olmuştu. Bu yolculukta kendisine sevgili eşi Hamide eşlik ediyordu. Hac merasimi son bulduktan sonra hacıların kervanları kendi kentlerine ve diyarlarına doğru yola çıkmaya başladı.
İmam Sadık aleyhisselamın bulunduğu kafilede bir süre yol kat ettikten sonra Medine yakınlarında Ebba adında bir köyde konakladı. O sırada imamın eşi Hamide'den bir mesaj geldi. İmam Sadık aleyhisselam hemen eşinin yanına gitti. Kısa bir süre sonra yüzünde bir tebessümle sahabenin yanına döndü. Sahabe Hazret'ten sordu. İlahi inayetle iyi bir haber miydi? Hazreti Sadık aleyhisselam şöyle buyurdu. Rabbim bugün bana bir evlat inayet buyurdu ki kendi çağının en iyi insanı ve gelecekte de sizin önderiniz olacaktır.
İmam Musa Kazım aleyhisselamın sevgili annesi Hamide, faziletli kadınlardan biriydi. Hamide, asil bir aileden ve insani faziletlere zengin olan bir kadındı. Öyle ki İmam Bakır aleyhisselam onun sevgili evladı Cafer bin Muhammed'i tanıtırken şöyle buyurdu. Hamide her türlü katkıdan arınan som altın gibidir ve bu da Allah'ın bana ve benden sonraki imama bir lütfüdür ki bu denli pak bir kadını bizim eve inayet buyurmuştur.
Bu büyük kadının kişiliğinin gevheri İmam Sadık aleyhisselam nezdinde daha da gelişti. O büyük imamla ortak yaşam sayesinde ilimde büyük mertebelere layık oldu. Öyle ki İmam Sadık aleyhisselam kadınlara dini meseleleri ve ahkamı öğrenmek için bu seçkin kadına baş vurmalarını emretti.
Böylece İmam Musa bin Cafer aleyhisselam sadece İmam Sadık aleyhisselam gibi büyük ve bilge bir babadan yararlanmadı ve aynı zamanda Hamide gibi faziletli ve seçkin bir annenin kucağında yetişti. Sonuçta o hazrette de ta çocukluk çağından itibaren harikulade akıl ve zeka izleri belirmeye başladı ve parlak bir geleceği olacağını ortaya koydu.
Risalet ve İmamet Hanedanı'nın mirasçısı olan İmam Musa aleyhisselam 20 yaşına kadar yani babası İmam Sadık aleyhisselamın şehit düştüğü güne kadar her yerde ve her an sevgili babasının değerli ve yüce aliminden faydalandı. O Hazret 6. İmam'ın güçlü elleri ve hikmetli ve tedbirli programları ile kurulan büyük üniversitelerde göz kamaştıracak boyutta ilerledi. bu büyük konuma kavuştu ve çağının çeşitli ilim ve bilimlerinde zirveye ulaştı. Ardından seçkin Cafer Üniversitesi'nin gelişmesi yolunda büyük ve etkili adımlar attı.
İmam Musa bin Cafer Aleyhisselam o dönemin tüm bilginlerini ve ilmi rical ve şahsiyetlerini ilmi açıdan geride bırakmakla kalmadı. İnsanın seçkin sıfatlar ve ahlaki faziletler bakımından İslam aleminde büyük üne kavuştu. Öyle ki o Hazret ile tanışma şerefine nail olan tüm bilginler ve alimler imamın muazzam kişiliği önünde eğildi.
Bu alimlerden biri, Ehl-i Sünnet'in büyük bilgisi ve muhaddisi İbni Hecer Askalani ve yine Şeyh Süleyman Kunduzi, İmam Musa Kazım Aleyhisselam hakkında şöyle diyorlar. Musa Kazım, babasının ilim ve bilimlerinin mirasçısı, fazl ve erdem sahibi biriydi. Başkalarının cahilliği ve hatalarına karşı fevkalade hoşgörülü, affeden biriydi. Bu yüzden öfkesini yutan anlamına gelen Kazım olarak lakaplandırıldı. Yaşadığı çağda hiç kimse ilahi marif ve ilimde ve bağışlamakta ona ulaşamazdı.
Ancak Ehl-i Beyt imamlarının ilmi ve ahlaki azameti karşısında eğilen kanaat önderleri ve alemlerin aksine Abbasi zalim hükümdarlar, İslam'ın semavi önderlerinin bu denli sayılmasından büyük tehlike hissediyordu ve bu yüzden onları karalamanın yanı sıra sonunda da şehit ediyordu.
İmam Sadık Aleyhisselam'ın başarılarından şiddetle öfkelenen ve o Hazreti korkunç bir zehirle zehirleyerek şehit eden Abbasi Halife Mansur, bu kez casusları ve adamlarına İmam Sadık Aleyhisselam'ın halefini yani İmam Musa bin Cafer Aleyhisselam'ı tespit ederek o hazreti de şehit etmeleri yönünde talimat verdi. Ve kendince imamet dosyasını ebediyen kapatmak istedi. Halife Mansur bu doğrultuda valisi Muhammed bin Süleyman'a İmam Cafer bin Muhammed Aleyhisselam'ın evine baskın düzenlemesini ve kim kendini o hazretin halefi ilan ederse hemen kellesini uçurmasını emretti.
Tahran Radyosu.
Medine valisi Muhammed bin Süleyman mektubu alır almaz 6. imamın evine doğru yola çıktı ve kendince imamın vasiyetnamesini ele geçirerek Halife Mansur'un emrini yerine getirmek istedi. Ancak İmam Sadık Aleyhisselam ileri görüşlü ve keskin zekası sayesinde bu şom ve şeytani planı öngörmüştü ve bu planı boşa çıkarmak için en iyi tedbiri almıştı. Bu yüzden Medine valisi İmam Sadık Aleyhisselam'ın vasiyetnamesini de ele geçirdiğinde hayretle o hazretin 5 kişi kendisinin halife olarak açıkladığını fark etti. Bu 5 kişi dönem halifesi Mansur, Medine valisi Muhammed bin Süleyman, İmam Kazım Aleyhisselam'ın ağabeyi Abdullah, İmam Musa Kazım Aleyhisselam ve yine o hazretin eşi Hamide'den ibaretti.
Medine valisi Muhammed bin Süleyman şaşkına dönmüştü. Bu yüzden durumu Halife Mansur'a rapor etti ve hangisini öldürmesi gerektiğini sordu. Mansur bu raporu aldıktan sonra büyük bir öfke duydu ve bunları öldüremeyeceklerini söyledi. Sonuçta İmam Sadık Aleyhisselam'ın bu akılcı tedbiriyle Halife Mansur'un hain planı boşa çıktı. ve hem İmam Musa Kazım aleyhisselam ilahi meşriyet gereği sağ kurtuldu, hem İmamet Hanedanı düşmanların şom eberlerine rağmen devam etti. Nitekim Yüce Allah Tevbe suresinin 32. ayetinde şöyle buyurur.
يُرِيدُونَ أَنْ يُطْفِئُوا نُورَ اللّٰهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَيَأْبَى اللّٰهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ
Allah'ın nurunu ağızlarıyla üfleyip söndürmek istiyorlar. Halbuki kafirler hoşlanmasalar da Allah o nurunu tamamlamaktan asla vazgeçmez.
Gerçi İmam Sadık Aleyhisselam bu yöntemle oğlu ve halife olan İmam Musa Kazım Aleyhisselam'ı düşmanların şerrinden ve komplosundan korumayı başardı. Ve halife Mansur başarısızlığa uğradı. Fakat yine de o hazretin halifini tespit etmek ve ona katletmekten vazgeçmedi. Bu yüzden de İmam Musa Kazım Aleyhisselam sevgili babasından aldığı derslerden hareketle özellikle Abbasilerin casuslarının faaliyetlerini gözeterek bir süre imametini açıkça ilan etmedi ve yakın sahabeyi de aynı yöntemi izlemelerini tavsiye etti. Gerçekte bu siyasi bir taktikti ve zamanla imamın stratejik politikaları ve hedeflerinin gerçekleşmesi için gereken zeminin oluşması gerekiyordu.
Huşam bin Salim Ceval ki 6. imamın has ve yakın arkadaşıydı. Huşam şöyle anlatıyor. İmam Sadık aleyhisselam şehit düştükten sonra o hazretin Abdullah adındaki büyük oğlu imamet iddiasında bulundu ve bazıları da ona yöneldi. Bir gün ben ve bir başka arkadaşım Abdullah'ın yanına gittik ve onu sınamak için birkaç temel soru sorduk. Fakat Abdullah sorularımıza yanlış cevaplar verdi. Biz üzgün ve şaşkın onun yanından ayrıldık. Aynı zamanda İmam Sadık aleyhisselamın gerçek halefi ve yeni imamın kim olduğunu merak ediyorduk. O sırada yaşlı bir adam bizi Musa bin Kazım aleyhisselama yöneltti. Bu ilahi tevfikin ardından o hazretten sordum. Canım sana feda olsun. Sevgili babanızın şehadetinden sonra bizim imam ve önderimiz kimdir? Hazret şöyle buyurdu. Eğer Allah irade buyurursa sana yol gösterecektir.
Huşam maceraya şöyle devam etti. İmamet hakkında da birkaç soru sordum ve o hazret yine eğer Allah irade buyurursa sana yol gösterecektir şeklinde buyurdu. Sonunda o hazretin hassas siyasi şartlar yüzünden imametini açıkça ilan etmek istemediğini düşündüm ve bu yüzden soru sorma tarzımı değiştirerek 7. imamdan şöyle sordum. Acaba sizin bir imamınız ve önderiniz var mıdır? Hazret, hayır benim imamım yoktur diye buyurdu.
Huşam şöyle devam ediyor. İmamın bu cevabından o hazretin Şiilerin önderi olduğunu anladım ve şaşkınlıktan kurtuldum ve çok sevindim. Hazretten bir soru daha sormak için icazet istedim. Hazret de sor, fakat bizim haberimizi başkalarına beyan etme, zira tehlike bizi tehdit ediyor dedi. Hazrete şöyle arz ettim. Sizin ve sevgili babanızın izleyenleri şaşkınlık içinde, hali hazırda kimin imam olduğunu bilmiyorlar. Acaba onlara söylememe müsaade var mıdır? Hazret yine şöyle buyurdu. Tehlike pusuda. Kime güveniyorsan söyle. Fakat onlardan bunu yaymamalarını iste.
Aslında daha önce de belirtildiği üzere İmam Musa Kazım Aleyhisselam bu denli tedbirli olmakta haklıydı. Zira Halife Mansur'un casusları pusuda bekliyor ve İmam Sadık Aleyhisselam'dan sonra kimin imam olduğunu öğrenmek ve onu hemen ortadan kaldırmak istiyordu. Bu yüzden 7. imam da ta baştan babası İmam Sadık Aleyhisselam'ın yöntemini izlemeye başladı. İmam Musa Kazım Aleyhisselam dini ve ilmi ders celseleri düzenliyor ve seçkin talebeler yetiştiriyor ve böylece kendisinden pak ataları gibi değerli miras geride bırakıyordu.
Kameri 7. yüzyılın seçkin alimlerinden Seyyid bin Tavus şöyle yazıyor. İmam Kazım Aleyhisselam'ın çok sayıda arkadaşı ve has şiirleri ve Haşimi Hanedanı'nın önde gelen büyükleri o hasretin ilmi ders celselerine katılıyor ve değerli aliminden ve öğretilerinden yararlanıyor, soru ve cevapları kayda alıyorlardı. Böylece seçkin şahsiyetler yetişiyor ve toplumda imamın bilgi hazinesini yaygınlaştırıyordu.
Hindistanlı Müslüman tarihçi, hukukçu ve politikacı Seyyid Emir Ali de bu konuda şöyle yazıyor. Kamere 148 yılında İmam Sadık Aleyhisselam Medine'de şehit düştü. Fakat o Hazretin ilmi mektebi kapanmadı ve oğlu ve halife Musa Kazım'ın önderliğinde daha da gelişerek konumunu korudu.
Değerli dinleyiciler, İslam Peygamberi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellemle başlayan ve son imam Hazreti Mehdi aleyhisselama kadar uzanan ilahi önderleri tanıttığımız sohbetimizin bugünkü bölümünün de sonuna geldik. Sohbetimizin sonunda bizleri www.parstoday.ir'dan takip edebileceğinizi, ayrıca görüş ve isteklerinizi turkish@ws.irib.ir üzerinden iletebileceğinizi hatırlatmak istiyoruz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Unutulmaz görüşme.
Değerli dinleyiciler, Unutulmaz Görüşme isimli sohbetimizde sizlerle birlikteyiz.
Dizi sohbetimizin bu bölümünde yine Şehitler kitabını aralayarak Ermeni vatandaşlardan bir diğer şehit ile tanışacağız. Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Miladi 1981 yılının zor günlerinde ve Bağız rejiminin saldırılarının en yoğun günlerinde çok değerli bir olay yaşandı. Diğerleriyle aynı görüşte olmayan fakat ana vatanı topraklarından saldırıya karşı sessiz ve seyirci kalamayan bir grubun hareketi. Miladi 1982 yıl başında İranlı Hristiyanlar Saddam'ın sayısız cinayetleri ve savaşta binlerce şehit ailesine saygı amacıyla yeni yıl kutlamaları yapmamaya karar verdiler. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei bu hareketi takdir ettiği yeni miladi yılı mesajında şöyle buyurdu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın büyük peygamberi Hazreti İsa Mesih bin Meryem'in bereketli veladetini hatırlatan yeni miladi yılın tüm Hristiyan vatandaşlar ve o Hazretin dünya çapındaki gerçek izleyenlerini tebrik ediyorum. Vallah'ın kelimesi ve o ruhundan yardım alarak onlara ve hakkı talep eden ve iyi düşünen tüm insanlara mutluluk ve kurtuluş arzu ediyorum. Yeni miladi yılı dünya çapında milyonlarca insanın adalet, saflık, barış ve sevgiye susadı ve tüm bunların yokluğundan hüzün içinde olduğu Hazreti Mesih ve insana hak ve adaleti getiren tüm mesajcıların vaatlerinin gerçekleşmesi arzusunda onların geleceği hasrete baktı ve yaşam alanlarında ilahi düzenin kurulmasını bekledikleri bir zamanda başlıyor. Herkesten önce ilahi vaatlerin işaretlerini herkesten önce alan aziz vatanımız İran'da Irak küresel gaspçı sultancıların kışkırtması ile bu İslami vatanın sınırlarında dayatma savaşı ateşini de yakmış. Geçen yıl görkemli İslam inkılabının getirilerini korumak için Hristiyanlar dahil birçok vatandaşımız en azizlerine hediye etmiştir. Aziz vatanımızın destansız sınırlarımızda coşan bu kanların karışması, İranlı Müslümanlar ve Hristiyanlar arasındaki 100 yıllardır süren bağı daha güçlü ve daha dokunulmaz hale getirdi. Şimdi sorumluluk sahibi Hristiyan vatandaşlarımızdan bir grup yeni miladi yılı kutlamalarını göz ardı ederek savaşta azizlerini kaybeden ailelere saygı ile diğer vatandaşlarla kendi vahdetini gösteriyorlar. Bendeniz İran halkı adına bu duygu dolu hareket için teşekkür ederim. İslam hükümet sayesinde ve Kur'an hakimiyeti gölgesinde yeni gelen Hristiyanlar ve tüm dünya insanları için başarı ve mutlu yıl olmasını Yüce Allah dergahından niyaz ediyorum. Seyyid Ali Hamine'yi İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı.
Unutulmaz görüşme dizi sohbetimizi seven değerli dinleyiciler, bugün sizlerle birlikte Şehitler kitabının sayfaları arasından bir başka Ermeni şehit vatandaşı sizlerle tanıştıracağız. Şehit Emil Arejon Azoryan. Sohbetimizde şehidin kayınpederi Aytullah Hamine ile görüşmesini bizlere anlatıyor.
Kızım telefonla arıyor ve "Baba kalk eve gel, misafirimiz var." "Olsun, ne olmuş ki? Yalnız mısın?" "Hayır, çocuklar da var. Sizin de olmanız gerekiyor." Emil için geliyorlar. Anne de bu sabah Tebriz'e gitti. "Bir büyüğün olması gerekiyor. Tamam babacığım, şimdi geliyorum." Emil damadım da 23 yıl önce savaş cephesinde şehit düştü. Kızımla evlendi. 7 yıl olmuştu ve 2 oğlu da vardı. Onu çok severdim. Çünkü yiğit biriydi. İnsandı. İşte bu yiğitliği üstünde şehit oldu. Kamyonu vardı, gitti ve görünlü olarak cepheye gitmek için kayıt yaptırdı. Savaşçıların erzakı olmadığını, baskı altında olduklarını söylediler. Eğer yapabilirsen Meşed'de de bir yük vardır. Bunu cepheye ulaştır dediler. Kabul etti. Kabul etmeyi bilirdi. Fakat gitmem gerekiyordu dedi. Benim de bir görevim var. Bu savaşçılar bizim için savaşıyorlar dedi. Sonuçta gitti. Kaderinde savaş bölgesinde şehit olmak vardı. Anlatılanlara göre o gün Irak uçakları bölge ve caddeleri bombalamaya başlamıştı. Emir ve Nişabur ahalisinden olan muavini araçtan iniyorlar ve bir tepenin arkasına sığınıyorlar. Bölgeye mayın döşenmişti. Ve her ikisi mayına basarak şehit oluyorlar.
Tahran Radyosu.
Eve varıyorum. Orada Hacı Hamine'nin geleceğini öğreniyorum. İnanamıyorum. Orada olan iki gence şöyle soruyorum. Gerçekten Bay Hamine mi gelecek? Evet, birkaç dakika sonra ulaşırlar. Endişeliyim. Şimdiye kadar hiçbir yetkiliyle yakından sohbet etmedim. Fakat aniden ülkenin en yüksek yetkilisi geliyor. Bir taraftan da çok mutluyum. Zira Hacı Ağa'yı çok seviyorum. İmam Hümeyni'yi de çok severdim inkılaptan önceden beri. Çünkü çok yiğitti. Ben kabadayıları asla sevmiyorum ve zorbalığa karşı duran herkesi seviyorum. Şimdi birileri çıkıp da mahallenin kabadayısı karşısında duruyorsa ben onu alkışlarım. Bir keresinde de bir adam dünyanın kabadayılarına karşı duruyor. Bu büyük bir şeydir. İmam böyleydi. Şimdi de Hacı Hamine'yi böyledirler. İmamın döneminde zorbalar ikiydi. Amerika ve Sovyetler Birliği. Birisi dağıldı. Allah göstersin Amerika'da mahvolsun. Mutfağa gidiyorum. Kızımın yanına. O çay ve tatlı hazırlıyor. O da kendi çapında bir aslan kadındır. Kocasının şehadetinden 23 yıl geçiyor. Fakat tüm bu yıllarda dimdik durdu ve oğullarını çok iyi büyüttü. Yüzünü öpüyorum ve Allah Emile rahmet etsin. Keşke olsaydı ve sizin bu onur ve şerefinizi görseydi diyorum. Boğazı düğümleniyor ve yüzünü çeviriyor. Torunum Sergey geliyor ve Hacı Hamine'yi geldiler diyor. Karşılamaya gidiyorum. Sol eliyle tokalaşıyorlar. Hoş geldiniz. İçeri buyurun diyorum. Benim arkamdan Michel ve Sergey geliyorlar ve hoş geldiniz diyorlar.
Hacı Ağa oturuyor. Ben de hemen biraz ötede oturuyorum. Çünkü kimsenin kendileriyle aynı koltukta oturmaması gerektiğini sanıyorum. Fakat Hacı Ağa kendileri şehidin büyük oğlu Michel'e yanı başında oturmasını buyuruyor. Ne mutlu ona. Nasıl bir yerde oturuyor. Şimdiye kadar televizyonda da kimsenin bu kadar samimi ve rahat Hacı Ağa'nın yanında oturduğunu da görmedim. Öyle ki karşılıklı konuşurken Hacı Ağa elini Michel'in dizine koyuyor. Hacı Ağa oturunca tekrar hal hatır soruyor ve akrabalık bağları soruyorlar. Michel ile sohbet ediyorlar. Ne iş yapıyorsun oğlum? Dükkanımız var. Neden okumuyorsun? Okuduk, çalışmaya geldik. Ne okudunuz? İşletme. Lisans mı? Hayır, lisansa ulaşmadık ki. Mağazaya geldik. Hayat masrafı fazladır. Dükkan nedir? Protein dükkanı. Et marketi. Siz ne yapıyorsunuz oğlum? Ben de ağabeyim ile çalışıyorum. Ben de bilgisayar diplomam var. Devam etmek kısmet olmadı.
Kızım sohbete giriyor ve her iki oğlunun da evlendiğini söylüyor. Her ne kadar da öğretimlerini sürdürememiş olsalar da yine iyi çocuklar. Elhamdülillah, iyi çocuklar yetiştirmişsiniz. Çocukları iyi yetiştirdiğinizde kendiniz zevkini sürersiniz. Ehil çocuklar ve uysal. Aileleriniz neredeler? Burada yaşamıyorlar? Hayır. Öyleyse sizler burada misafirsiniz bu akşam. Evet, eğer eşleriniz de olsalardı sizi görmekten çok mutlu olurlardı. İnşallah hepiniz başarılı olursunuz.
Sohbetler devam ederken Hacı Ağa şöyle söylüyor. Benim Ermenilerle eski bir geçmişim var. 1342 yılında hapisteydim şu Kızıl Kale'de. Şimdi burada olan Kızıl Kale eskiden Şah rejimin korkunç hapishanelerindendi. İki bölüm vardı. Biri bizim de burada hapsolduğumuz tek kişilik hücre ve diğeri de genel koğuştu. Tek kişilik bölümde ayrı ayrı hücreler vardı. Bu hücrelerde genç biri vardı. Avanesyan adında bizim bulunduğumuz koğuşta o tek kişilik bir hücredeydi. Ondan 2-3 hücre ötede biraz mesafeyle ben vardım. Diğerleri de vardı. O dönemde 23 hücre vardı. Bu yavaş yavaş benimle dost oldu. Ramazan ayı gecelerinde bir grup Arap, Huzistan Araplarından onların ayrı hücreleri de vardı. Hapishanenin ortasındaki koridorda toplanıyorlardı. Battaniye seriyor, mersi okumak ve ihya töreni ve benzeri için. Koridorun eni azdı ve hücreler iki tarafındaydı. Bana da gelin bizim için de konuşma yapın diyorlardı. Tabii ben de ruhaniydim. Gider orada onlar için konuşurdum. Hazreti Ali ve faziletlerinden söylerdim. Avanesiyan'ın da küçük bir katlanan sandalyesi vardı. Hücresinden dışarı çıkar, sandalyesini kurar ve bir mesafeyle oturur dinerdi. Bizim sözlerimiz hoşuna giderdi. Yavaş yavaş birkaç kez ben konuşunca benim konuşmalarıma kapıldı. O zamanlarda gece mersiyelerinin de harcamaları vardı ve her gece birisi bunu üstlenirdi. Avanesiyan geldi ve dedi ki bir gecede ben üstleneyim. Hristiyanım ama yapmak istiyorum. Ben de sorun olmadığını söyledim. Bu gecenin masraflarından Avanesiyan Bey'in üstlendiğini söyledik. Kendisi de sandalyesini daha yakına getirmişti. Şimdi o sandalyede oturuyordu, biz ise yerde oturuyorduk.
Ayetullah Hamine'yi özel bir tatlılıkla hatırasını anlatıyordu ve ben de herkesin zevkle onu dinlediğini görüyordum. Çocuklar Hacı Ağa'yı seyretmeye dalmışlardı. Öyle ki misafir geldiğini ve ona ikramda bulunmamız gerektiğini tamamen unutmuştuk. Kızım aceleyle çay getirmeye kalktı. Hacı Ağa teşekkür ettiler ve ayağa kalkınca kızıma bir hediye verdiler. Bir hediye de şehidin annesine vermek üzere verdiler. Hacı Ağa'nın bizzat gelmesinin en büyük hediye olduğunu söyledim. Daha evden çıkmadan önce onu özlemeye başladım. Bu kısa birkaç dakikada Hacı Ağa Hamine'ye sevgim ve ilgim kat kat arttı. Kendisini İmam Hümeyni kadar sevdiğimi hissediyorum.
Muhterem dinleyiciler, İslami Kılavı rehberi Ayetullah Hamine'nin dini azınlıklardan şehit olan vatandaşlarımızın aileleriyle görüşmelerini ele aldığımız Unutulmaz Görüşme isimli programımızın bir başka bölümünün sonuna geldik.
Arzu ettiğiniz takdirde programlarımızı Tahran Radyosu adlı Telegram kanalımızdan veya parsurey.ir adlı sitemizden takip edebilir. Her türlü eleştiri ve önerinizi de turkish@ws.ir adresinden bizlere iletebilirsiniz.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İslam'ı tanıyalım.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı Tanıyalım isimli programımızda tekrar sizlerle birlikteyiz. Bu program boyunca en mükemmel ve son semavi din olan İslam'ın yüce alimleri ve öğretilerini sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Dizi sohbetimiz boyunca tevhid ve tesirleri, peygamberlerin gönderilmelerinin felsefesi, yüce Allah'ın adaleti, maat ve imamet gibi ilkelerden ve yine İslam'ın namaz, oruç, hac, cihat gibi ibadetleri ve yapıcı hedeflerinden söz edeceğiz. Şimdi sohbetimizin 14. bölümünü hep birlikte dinleyelim.
Geçen bölümlerde tevhidden söz ettik ve dedik ki insan tevhidi idrak edebilmek için varlık alemi üzerinde düşünmesi ve böylece Yüce Allah'ın ilim ve gücünü idrak etmesi gerekir. Varlık alemi aslında Allah'ı tanımak için en iyi ve en güzel derstir. Kur'an-ı Kerim ayetleri de insanları varlık alemi üzerinde düşünmeye davet ediyor. Kur'an-ı Kerim ayetlerinde Yüce Allah doğal olgulardan kendi ayetleri şeklinde söz ediyor ve insanların bu ayetlerin üzerinde düşünerek Allah'ı daha iyi tanımaları gerektiğini buyuruyor. Bugünkü sohbetimizde ilahi tedbir ve gücün cilveleriyle tanışmamızın devamında hayvanların şaşırtan aleminden söz edeceğiz.
Yüce Allah Kur'an-ı Kerim ayetlerinde bazı hayvanların yaratılışına işaret ediyor. Gerçekten de deveden karıncaya ve bal arısına kadar farklı ve türlü boyutlarda yaratılan hayvanlar aleminde oldukça ilginç ve acayip sırlar yatmaktadır. Yaratılış alemi o kadar geniştir ki belki içinde ne kadar canlı türü yaşadığını tespit etmek bile zor olur. Bazı hayvanlar göz kamaştıran güzelliğe sahiptir. Bazıları ise insanlara faydaları açısından önem arz eder. Hayvanlar aynı zamanda her biri kendine özgü dili ile alemleri yaratan Allah'ı zikrediyor. Sizler de herhalde yer yer dört ayaklı hayvanların yaşamını incelemişsinizdir. Özellikle dört ayaklı hayvanlar insanlar için birçok yararları bulunuyor. Yüce Allah bu hayvanları insanların elinde evcilleşecek şekilde yaratmıştır. Öyle ki şimdi bu hayvanlar olmaksızın insanların yaşamı zorlaşır. İnek ve koyun gibi dört ayaklı hayvanların faydalarından biri onların sütünden yararlanmaktır. Süt oldukça zengin bir besin maddesidir ve insan vücudunun ihtiyaç duyduğu bir gıda maddesi sayılır. Sütten süt ürünleri dediğimiz ürünler de yapılır.
Dört ayaklı hayvanlar ta eski çağlardan bu yana insanların taşımacılık alanında hizmet vermiştir. Günümüzde taşımacılık sektöründe yaşanan onca gelişmeye karşın köylüler ve dağcılar dağlık alanlarda sarp yolları aşmak için at ve katır gibi hayvanlardan yararlanır. Yüce Allah Nahl suresinin 5-8. Ayetlerinde şöyle buyuruyor. Hayvanları da o yarattı. Onlarda sizin için ısıtıcı ve birçok faydalar vardır. Onlardan bir kısmını da yersiniz. Sizin için onlardan ayrıca akşamleyin getirirken, sabahleyin salıverirken bir güzellik, bir zevk vardır. Bu hayvanlar sizin ağırlıklarınızı ancak güçlüklere katlanarak varabileceğiniz bir memlekete taşırlar. Şüphesiz Rabbiniz çok şefkatli, pek merhametlidir. Atları, katırları ve eşekleri binmeniz ve gözlere zinet olsun diye yarattı. Allah şu anda bilemeyeceğiniz daha nice nakil vasıtaları yaratır.
Şimdi şu dört ayaklı hayvanlardan biriyle daha yakından tanışalım. Bu hayvan oldukça dirençli ve insanlar için yararlı bir hayvandır. Şöyle bir çölün veya kurak bir vadinin manzarasını düşünün. Hani güneş doğarken ya da batarken. Şimdi bu manzaraya düzgün bir sıra halinde yoluna devam eden bir deve sürüsünü ekleyin. Evet, güzel manzaramız şimdi tamamlanmış oldu. Develer binlerce yıldır yeryüzünde çölleri kat eden, bir başından bir başına insanları ve malları taşıyan sessiz hayvanlardır. İnsanlar bu hayvanın nasıl günlerce susuzluğa dayanarak en ağır yükleri çölün bir noktasından bir başka noktasına taşıdığını hayretle izliyor.
Devenin yaratılışında oldukça ilginç ve şaşırtıcı detaylar göze çarpıyor. Örneğin en başta bu emektar hayvanın vücudu nasıl tasarlanmıştır? Bilindiği üzere çöllerde biten bitkiler genellikle dikenli ve sert bitkilerdir ama buna karşın bu bitkilerden beslenmek deve için oldukça kolaydır. Çünkü devenin ağzının iç kısmı oldukça sert bir deriyle kaplıdır ve bu yüzden bu sabırlı hayvan çölün en sert ve en kurumuş otlarından ağzı yaralanmadan beslenebilir.
Devenin kirpikleri oldukça gür ve birbirine yapışık gibidir. Bu özellik devenin gözünü çölde savrulan kumdan korur. Çölde şiddetli fırtına ve hava muhalefeti durumunda Yüce Allah devenin gözlerini, kulaklarını ve burnunu korumak için özel organlar vermişti. Öyle ki bu hayvan en şiddetli fırtınalarda bile yoluna devam edebiliyor ve burnunun deliklerini kapatmasına karşın nefes alarak hayatta kalabiliyor. Öte yandan devenin karnının kapasitesi oldukça yüksektir. Bu yüzden ihtiyaçlarından çok daha fazla su içebilir ve geriye kalanını vücudunda depolar. Bundan başka devenin bağırsağında da özel hücreler vardır. Bu hücreler bağırsaklara gelen besinlerden suyu cezbederek kendinde saklar. Yine develer üzerlerinde ağır yük bulunmasına karşın tek harekette ayağa kalkabiliyor. Oysa başka dört ayaklı hayvanlar bu yetenekten yoksundur.
Devenin sırtındaki çıkıntıya hörgüç denir. Hörgüç enerji deposu gibidir. Hörgüçte biriken yağlar deveye çölün aşırı sıcağı ile baş etmesine de yardımcı olur. Öte yandan yine devenin ayak tabanında çölün yakan kumlarına karşın korunması için özel bir katman yer alır. Deve çöktüğü anda yere temas eden vücudundaki tüm bölümler ölü hücrelerden oluşan kalın bir tabaka ile kaplıdır ve bu yüzden çölün aşırı sıcağı devenin vücuduna zarar veremez.
Devenin vücut ısısı da 34 ila 42 derece arasında değişen bir hal arz eder. Ortamın sıcaklığı yükseldiği vakit devenin vücut ısısı da yükselir. Bu yüzden terlemez ve sonuçta vücudunda su kaybı söz konusu olmaz. İşte tüm bu özellikler deveyi yaşadığı doğal ortamı yani çölle uyumlu hale getirmiştir. Devenin özellikleriyle ilgili anlatılanlardan sonra açıktır ki bu hayvanın fiziki yapısı tamamen güdümlü ve çöl iklimine uygun bir şekilde tasarlanmıştır. Öyle ki develer çölün aşırı sıcağına ve yine fırtına ve kasırga gibi afetlere karşı oldukça dirençlidir. Kuşkusuz tüm bunlar deveyi yaratan kimse tarafından tedbir edilmiştir. Peki ama kim bu hayvana bu özellikleri kazandırmış ve çöl yaşamı için hazır hale getirmiştir? Yüce Allah yaratıcı gücünü göstermek için tüm mahlukları yaratmanın yanında devenin yaratılışına da işaret ediyor. Ve insanlardan deveye bakarak gereken dersi çıkarmalarını istiyor. Yüce Allah Gâşiye suresinin 17. ayetinde "İnsanlar devenin nasıl yaratıldığına bakmazlar mı?" şeklinde buyurur.
Bu tür örneklere hayvanlar aleminde çok rastlanır. Şimdi de gelin hep birlikte denizlerin dibine doğru bir yolculuk yapalım ve burada deniz hayvanlarının nasıl barış içinde bir arada yaşadığına şöyle bir göz atalım. Denizlerde bir nevi küçük balık vardır. Bu balıklar kendilerini köpek balığının vücuduna yapıştırır. Bu küçük balıklar köpek balıklarına yapışık kalarak kendilerini düşmanların elinden korur. Çünkü seyrek sayıda deniz hayvanı köpek balığına saldırmaya cesaret edebilir. Öte yandan bu küçük balıklar köpek balığının yemek atıkları ile beslenir ve yine köpek balığının vücudundaki parazitleri yiyerek köpek balığının derisinin temizlenmesine yardımcı olur.
Denizlerin dibinde Gobi adında küçük bir balıkla gözleri görmeyen bir çeşit karides arasındaki işbirliği de çok ilginçtir. Bu balık beslenmeye giderken kör karides balığın kuyruğuna asılır ve onunla birlikte beslenmeye gider. Tehlike anında Gobi balığı kuyruğunu sallayarak kör karidesi uyarır ve birlikte kör karidesle saklanmak için yaptığı çukura girerler. Gerçekten kim bu iki canlıya bu kadar uyumlu ve barışçıl yaşamayı öğretti derseniz? İşte burada Yüce Allah'ın gücü ve tedbiri ortaya çıkıyor. Öyle ki hatta denizin en derinlerinde kör bir karidesten bile gafil olmuyor. Bu mahlukun geçimini temin ediyor.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı Tanıyalım başlıklı sohbetimizin 14. bölümünün sonuna geldik. Yeniden buluşuncaya değin esen kalın.
İran Radyo Podcast. İran platosu, dünyanın en eski medeniyetlerinin beşiğidir. Eylam, Yanık Kent, Siyak gibi medeniyetler, tarih ve kültüre ilgi duyanları İran'a çekmektedir. Radyosundan herkese selamlar. Değerli dinleyiciler, İranlılar Arasında isimli podcast serisinin bugünkü bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Dinleyeceğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Evet, bugün sizlere Yunan gezgin Sofia Kutlaki, İran'ı ve İranlıları kendi bakış açısından tanıtmasına değinmek istiyoruz. Bir önceki sohbetimizde iş toplantıları, müzakereler ve proje teslimleri üzerinde durmuştuk. Şimdi hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim. Önce iş toplantıları ve müzakereler üzerinde durmuştuk. Şimdi ise İranlı kadınların giyim ve makyaj tarzlarından bahsedeceğiz. Bu konuyu İran'da yaşadığım bir anıyla sizlere anlatmak istiyorum. Ekim 1997'de İran takvimine göre Mehr 1376'da ilk kez İran'da bir düğüne davet edildim. Gelin, eşim Hüseyin'in dayısının kızıydı. Böyle etkinlikler için genellikle bir takım elbise giyinirim. Bu düğünde de turkuaz renkli bir takım elbise tercih ettim. O gün saçlarımı fönle düzleştirdim. Paltomu, eşarpımı ve ayakkabılarımı giyip düğün yerine doğru yola çıktık. Düğün perşembe gecesiydi. İran'da bu tür etkinlikler genellikle hafta sonları yapıldığı için trafik yoğundu. O yüzden düğün salonuna biraz geç vardık. Giriş kapısından geçtiğimizde eşim Hüseyin'le ayrıldık. Oğlumuz Yusuf babasıyla erkeklerin bulunduğu salona geçti. Kızım Athena ise benimle birlikte kadınlar için ayrılmış olan üst kata çıktık. Koridorda durup eşarp ve mantolarımızı çıkardıktan sonra ana salona girdik. Salon yüzlerine ve görünümlerine göre özen göstermiş, altın ve mücevher takan kadınlarla doluydu. Önceleri hiç kimseyi tanıyamadım. Athena elimden tutup beni Hüseyin'in annesinin oturduğu masaya doğru çekerken "Anne, babaannem orada," dedi ve sonunda doğru yerde olduğumuzu anladım. Yeni yüzlere alışmam ve onları dışarıdaki görüntüleriyle kafamda eşleştirmem biraz zaman aldı. Bunun sebebini ilerleyen dakikalarda sizler de anlayacaksınız. Seyahat ettiğinizde karşılaşacağınız ilk şeylerden biri özellikle kadınlar tarafından tercih edilen kapalı ve uygun bir giyim tarzıdır. Ancak bu konuyu açıklamadan önce tesettür kurallarının arkasında yatan prensiplerden biraz bahsetmek yerinde olacak. Çünkü bu eylemin ardındaki mantığı anlamak kültürün ve standartların doğru bir şekilde kavranması için gereklidir. Önceki sohbetlerimizde belirttiğim gibi mahrem ve namahrem ayrımı İran'daki giyim tarzını da etkilemektedir. İslam'a göre bir kadının tesettürsüz şekilde bulunabileceği mahremler baba, anne ve baba tarafından dedeler, oğul ve torunlar, erkek kardeş, erkek kardeşin oğulları ve onların torunları, kız kardeşin oğulları ve onların torunları, amca ve anne ile babanın amcaları ile dayılarından oluşmaktadır. Genel olarak bu kural diğer tüm erkeklerin namahrem olduğunu, dolayısıyla kadınların onların yanında örtünmesi gerektiğini gösterir. İslam dinine göre bir kadının yüzü ve elleri bileklere kadar açık kalabilirken, vücudunun geri kalanının uygun kıyafetlerle kapalı olması gerekmektedir. Tesettür kelimesinin sözlük anlamı engel ya da örtüdür. Diğer bir deyişle görülmemesi gereken yerlerin namahrem kişiler tarafından görülmesini engelleyen bir örtüdür. Dolayısıyla vücut ve saçları tamamen kapatan bir örtüye tam tesettür denir. Eğer bir kadın çok dar kıyafetler giyerse, saçlarını tamamen kapatmamışsa veya belirgin ve dikkat çekici bir makyaj yapmışsa buna kötü tesettür denir. Ancak İngilizce konuşan Müslümanlar arasında tesettür bazen yalnızca başörtüsüne atıfta bulunmaktadır. Batı toplumlarının en çok aşina olduğu İranlı kadın giysisi çarşaftır. İran'da farklı türde çarşaflar mağazalarda bulunmaktadır. Resmi siyah çarşaf dış mekanlarda kullanılırken özel günler için tasarlanmış siyah çarşaflar hem dışarıda hem de özel davetlerde tercih edilir. Nikah veya düğün törenlerinde kullanılan ipekten yapılmış ince ya da orta kalınlıkta renkli çarşaflar da vardır. Günlük kullanım için pamuklu ya da ince tüllü renkli çarşaflar, ibadet ve türbe ziyaretlerinde ise kalın ve beyaz pamuklu çarşaflar tercih edilir. İranlılarla tanışmadan önce bu kadar çok çeşit çarşaf olduğunu asla tahmin etmiyordum. Çoğu batılı gibi yalnızca basit siyah çarşafların var olduğunu düşünüyordum. Çarşaf kumaşı metre ile satın alınır. Evde ya da terzide dikilir. Bazı mağazalarda her modelden dikilmiş çarşafları deneme imkanı vardır. Daha sonra terzi müşterinin boyuna, ölçülerine ve zevkine göre özel sipariş alabilir. İranlı kadınların hala en yaygın tercihi olan standart yarım daire biçimli çarşaf dışında eski ve yeni birçok farklı model de mevcuttur. Son yıllarda özellikle genç kadınlar ve öğrenciler arasında Arap çarşafı popüler olmuştur. Eller için tasarlanmış kısımlarıyla kullanım açısından daha rahattır. Ancak bana göre İran çarşafı kadar estetik değildir. Arap çarşafı, yeni İran çarşaf modelleri piyasaya çıkana kadar birkaç yıl boyunca tercih edilmiştir. Ulusal çarşaf ve öğrenci çarşafı, ön kısmında düğmeler ve kolların bulunduğu standart çarşafın biraz değiştirilmiş iki ünlü modelidir ve şu anda öğrenciler ve genç kadınlar arasında popülerdir. Kacar dönemine ait bağcıklı çarşaf 19. yüzyıla dayanıyor ve artık yaygın olmamaktadır. Ancak ulusal, öğrenci ve Arap çarşaflarının yanı sıra Aba, Kacar, Şallı, Lübnan, özel gün ve daha birçok model bulunmaktadır. Dış mekanları için tasarlanmış çarşafların çoğu siyahtır. Bazı mağazalarda siyah dışında kahverengi ve lacivert gibi renklerde ulusal çarşaflar bulunur. Ancak bu renkler şu an için çok yaygın ve kabul görmüş değil. Bu yeniliklerin müşteriler tarafından kabul edilip edilmeyeceğini zaman gösterecektir. Tesettür konusunun ötesinde çarşaf bir tür resmi kıyafet olarak da kullanılmaktadır. Öyle ki normalde mantoyla dolaşan bazı kadınlar camilerde düzenlenen cenaze veya yas merasimlerine çarşafla giderler. Arkadaşlar, İran'daki giyim kuralları hakkında size daha fazla bilgi vermek gerekirse, her ne kadar tesettürün yalnızca çarşaf giyerek sağlandığı düşünülse de, tüm İranlı kadınlar çarşaf giymemekte. 1979 İslam devriminden sonra çarşafa paralel olarak yeni bir tesettür türü ortaya çıkmıştır. Bu yeni tesettür türü manto adıyla tanıtılmıştır. Manto, elbise veya pantolon ya da etek üzerine giyilen uzun bir ceket şeklinde kalın çoraplar ve başörtüsüyle tamamlanır. Çarşaf giymek istemeyen kadınlar başörtüsüyle birlikte manto giyme seçeneğine sahip olmuşlardır. Başlangıçta bazı insanlar tesettürsüz kadınların manto giydiğini, çarşafın ise dindar kadınlara ait bir örtü olduğunu düşünüyordu. Ancak bu algı zamanla değişti. Çünkü birçok dindar kadın manto giyerek de tam tesettürü sağladıklarına inandı. Ve çarşaftan daha rahat olduğu için manto tercih edildi. Bunun tersi de yaşandı. Çarşaf giymeyen bazı kadınlar iş yerinde, üniversitede veya okulda çarşaf giymeyi tercih ettiler. Zamanla manto farklı modellerde üretilmeye başlandı. Eğlence için rahat modeller, üniversite veya iş yerleri için daha resmi ve koyu renklerden yapılmış modeller, düğün veya yaz törenleri için nakışlı ve renkli mantolar üretildi. Tüm bu modellerle birlikte insanların ruh haline ve yaşamına göre giyim tarzları da farklılık gösterdi. Öğrenciler, öğretmenler, çalışan kadınlar siyah pantolon veya siyah veya koyu renk bir başörtüsü ile manto giyerdi. Çarşaflı olanlar da dışarıda her zaman çarşaf kullanırlardı. Öğrencilerin okul üniformaları da manto, kumaş pantolon ve başörtüsünden oluşuyordu. İran'da gözlemlediğim bir diğer durum ise hazır kıyafetlerin mağazalarda satılmasının yanı sıra istenilen kıyafetin terziye sipariş edilebilmesiydi. Kıyafetler küçük mağazalardan, yurt dışından ithal edilen lüks butiklere ve yerli üretim yapan toptancılara kadar birçok yerde satılmaktadır. Bu nedenle İran'daki ve yabancı mağazalarda pek çok farklı kıyafet bulabilirsiniz. Ancak bedeninize uygun ya da zevkinize hitap eden bir kıyafeti bulamamanız mümkündür. Endişelenmenize gerek yok. Çünkü yetenekli bir tersi bu sorunu çözebilir. Pek çok İranlı kadın istedikleri kumaşı satın alıp terzilerde bulunan dergilerden bir model seçer ve terzinin el emeğiyle hazırlanmış kıyafetleri giyinir. Kadın kıyafetlerini diken terzilerin çoğu kadındır. Bunun nedeni kıyafet için tam ölçü alınması gerektiğidir. Ancak ölçüleri bir kadın yardımcının aldığı erkek terziler de vardır. Çoğu terzi oldukça yetenekli ve deneyimlidir. Müşterinin ölçüsünü alarak ve model resimlerine bakarak tam istenilen tarzda ve ölçülerde kıyafet dikebilirler. Bazıları müşterinin eski bir kıyafetini baz alarak ölçü almadan yeni bir kıyafet dikebilir. Bazı terziler de özellikle nikah ve gelinlik konusunda uzmanlaşmıştır. Düğün dergilerinde bulunan her modeli kalıp kullanmadan dikebilirler. Bütün bunların ötesinde terzi tarafından dikilen kıyafetlerin oldukça uygun fiyatta olması da dikkat çekicidir. Terzi maliyeti konuma ve işin zorluk derecesine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Eğer İran'da bir terziye kıyafet diktirmeye karar verirseniz iyi bir terzi bulmak için arkadaşınızın veya ev sahiplerinizin tavsiyelerini almanız en iyisi olacak. Sipariş verirken kapora adı verilen bir miktar ödeme yapmanız ve kıyafetinizin hazırlanması için birkaç gün beklemeniz gerektiğini unutmayın. Terziden veya çevrenizdekilerden şu ifadeyi duyabilirsiniz. Mübarek olsun. Bu ifadeye cevaben şunları söyleyebilirsiniz. Sağ olun, teşekkür ederim. Veya çok teşekkür ederim. Bu tür ifadeler yeni bir eşya satın alırken de kullanılır. Evet değerli dinleyiciler, İranlılar Arasında isimli podcast serisinin bugünkü bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz podcast İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tekrar beraber oluncaya değin, hoşça kalın. Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 15.240 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 11.710 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradyo.ir/tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@parstoday.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098-21-22-01-36-82. Ayrıca 0098-21-22-01-36-82 veya 0098-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.